Ayrım 35, sayfa 310. Fakat üçü de sanki söylediğimi duymamış gibi ilgisiz kalmışlardı. Babam şöyle bir yüzüme bakmış, sonra sadık hizmetkarına dönerek, "Hadi bakalım Cemal, bize güzel demli bir çay hazırla. Sanırım gece uzayacağı benziyor," dedi. Şaşkınlığım daha da artmıştı. Babam söylediğimi duymamış gibi çay içmekten bahsediyordu şimdi. Şikayet dolu bir sesle "Baba," diye söylendim. Elini kaldırıp sözümü başlayacağım konuşmayı ağzıma tıkadı adeta. "Biliyorum oğlum, bu benim için yeni bir şey değil. 33 seneden beri bu sırra ben ve Cemal vakıfız. Ayrıca telaşlanmana da gerek yok. Endişelendiğim tek husus, yeni öğrendiğim bu gerçeği nasıl kabulleneceğindi. Sen benim oğlumsun. Haliyle seni yeterince tanırım. Aptalca bir davranışta bulunup çok sevdiğim gelin adayıma kırıcı bir teklifte bulunmamdan çekiniyordum. Ama görüyorum ki o senden çok daha basiretli ve anlayış dolu bir davranış sergiliyor." Hayretle bir babama bir de Derya'ya baktım. Yüzlerinde birbirini anlayan insanlara has bir tebessüm vardı. Sinirlenmekten kendimi alamamıştım. Küstah bir şekilde homurdandım. "Buraya evliliğimizi konuşmaya gelmedim. Bu kadar soğukkanlı ve meseleye ilgisiz kalmanıza şaşıyorum. Anlamıyor musunuz? Yıllar önce ben bir cinayet işlemişim." Babam İngiliz diplomatlara has soğuk bir nazar fırlattı yüzüme. "Geçmişle uğraşmanın insanlara hiçbir yararı olmaz Murat," dedi. "İnsanoğlu daima geleceğini düşünmek zorundadır. Ve sizin de önümüzde mutluluk dolu uzun yıllar var. Maziyi neden eşelemek gereğini duyuyorsun ki? Bütün o hadiseler geçmişin karanlığında örtülüp gitti. Yıllar önce ben her şeyi kapatmasını bildim. Bu garip girizgahı çok yadırgamıştım." "Neler söylüyorsun baba?" diye gürledim. "Olayın mazide kalması benim bir katil olmamı değiştirir mi hiç?" "Hayır, değiştirmez. Ama bunun içinde bu kadar hayıflanmana gerek yok." Tam ağzımı açmaya hazırlanıyordum ki bu defa Derya, "Baban çok haklı Murat," dedi. 7-8 yaşında bilinçsizce yaptığım bu eylemin vebalini şimdi ben mi çekeceğim? Olan olmuş bir kere ve aradan bunca yıl geçmiş. Her şeyden habersiz, okumuş, kendini yetiştirmiş, mükemmel bir insan olmuşsun. Baba mesleğini sürdüren, toplumda itibarı olan, herkes tarafından sevilen bir insansın. Şayet çocukluğunda bir suç işlediysen bunun borcunu seni cezalandıracak olan topluma başarılı bir iş adamı olmak suretiyle zaten ödemiş bulunuyorsun. Daha ne istiyorsun ki? "Aferin kızım," dedi baba. "Benim söyleyeceklerimi mükemmel özetledin." Sevgilimin gözlerinin içine baka kaldım. "Ne yani?" diye mırıldandım. "Hala benimle evlenmeyi düşünüyor musun? Ha şunu bileydin. Çocukluğunda elinden bir kaza çıktı diye seni bırakacağımı mı sandın yoksa?" Yerinden kalkmış yanıma gelerek ellerimi kavramıştı. Ruhumda derin bir sızlama hissettim. Gerçekten karşımdaki insan beni çok seviyordu. Cemal Efendi'nin hazırladığı demli çayları içerken bir ara babamın durulduğunu, hafifçe gözlerinin daldığını gördüm. "Ne var baba, ne düşünüyorsun?" diye sordum. Babam kısa bir tereddüt geçirdi. Aklım anlattıkların içinde bir noktaya takıldı. "Nedir o?" "Şu sakladığın ipler." Başımı salladım. "Evet," diye mırıldandım. "Şimdi her şeyi daha iyi hatırlıyorum. Şinasi'yi bıçakladığım zaman annem çığlık çığlığa ağlıyordu ve ben ne yapacağımı bilemeden öylece onun karşısında duruyordum. Neden sonra "Oğlum şu ipleri kes ve beni kurtar," diye inledi. Sanırım yaşadığım travmanın ilk tezahürleri bende başlamıştı. Bir robot gibi hareketsizdim. O an yerimden kımıldayamıyordum. "Bunu biliyorum," dedi babam. Sonra annenin söylediklerine uyarak bıçağı o hain adamın ensesinden çekip çıkarmış ve anneni masaya bağlandığı ipleri keserek kurtarmışsın. Bunu yaparken de çok zorlanmışsın. Doğruydu. O anı hatırladıkça çay fincanını tutan elimde hafif bir titreme başlamıştı. Ama babamın merak ettiği hususu ona açıklamadım. Ona açıkladım. O anın heyecanıyla kestiğim ipleri bilinçsizce pantolonumun ceplerine tıkıyordum. İplerin bende kalması böyle oldu. Ama hatırlayamadığım hala bazı noktalar var. Mesela o ipleri ne zaman cebimden çıkarıp özel bir kutuya yerleştirdiğimi ve annemin resimlerini toplayıp aynı yerde yıllarca sakladığımı anımsayamıyorum. Babamın gözlerinde hala garip bir ışıltı vardı. Bunu anlayabilirim. Ama sormak istediğim o değildi. Ya neydi diye sordum. Babam gözlerini benden kaçırdı. Tabii senin haberin yok. Fakat cinayet gecesi cesedi almak üzere Cemil'le o eve gittiğimizde her tarafı temizlemiş ve cinayete ait herhangi bir iz kalmaması için azami dikkat göstermiştik. Ben aradan geçen seneler içinde birkaç defa daha gittim o eve. Babam biraz kuşkuyla devam etti. Bize anlattıklarının arasında özellikle bir şeyi duymak beni çok şaşırttı. Sor baba, neydi o? Ortağın Behzat'la o eve gittiğinizde anneni masaya bağlayan şu iplerden bir düğüm bulduğunu söylemiştin. Yanılmıyorum değil mi? Evet diye mırıldandım. Çok garip. Hatta bana olanaksız gibi geliyor. Ne demek istiyorsun? Çünkü cinayet gecesi biz o odayı baştan aşağı temizledik. Öyle bir düğümün gözümüzden kaçması adeta imkansızdı. Sonra o ipin hiç kullanılmamış gibi tertemiz olduğunu söylemiştin. Bu sana biraz mantıksız görünmüyor mu? Hadi bizim gözümüzden kaçtığını bir an için varsayalım. Ama 30 sene o odada kalan bir ip parçası hala o tarihteki temizliğini muhafaza edebilir miydi? Belki bütün yaşadıklarımızdan sonra neticeye tesir etmeyecek ufak bir detaydı babamın sorduğu şey. Ama bir an düşününce ister istemez ona hak verdim. O düğümün yıllarca gözden kaçarak o odada kalması imkansızdı. Bilmiyorum diye kekeledim. Fakat aklım karışmıştı. İşte o an Derya her zamanki bilgiçliğiyle imdadımıza yetişti. Ama benim bir tahminim var dedi. İkimiz de dönüp sevgilimin ne söyleyeceğini bekledik. Derya elindeki çay fincanını önündeki sehpanın üzerine bırakıp bir süre beni süzdü. Tahminini hemen açıklamaya geçmemişti. Sabırsız bir şekilde ne diyeceğini bekledim fakat konuşması uzun sürdü. Nihayet kısık bir ve sakin bir sesle "Sanırım o gün söz konusu düğümü oraya sen bıraktın," dedi. Hayretten ağzım açık kalmıştı. "Ben mi?" diye kekeledim. "Evet, sen." Bir an düşündüm. Bu çok saçma bir iddiaydı ve hiçbir mantığı yoktu. Gayri ihtiyar soğuk bir sesle gülümsedim. "Nasıl olur Derya, ben böyle bir şeyi neden yapayım ki?" Sevgilimin mavi gözleri yüzüme dikilmişti şimdi. "Biliyor musun," dedi, "o gün Behzat'la bana yaşadıklarını anlattığın zaman dona kalmış, aklım bir hayli karışmıştı. Önce bunun hiçbir izahı olamayacağını düşünmüştüm. O ev 30 sene başıboş kalmış, içine giren çıkan belli olmamıştı. Zaten sonradan öğrendiğim üzere ev Şinasi Sarıkaya tarafından satılınca tamamen boşaltılmıştı. Öyle ki çevrede oturanlar da boş eve dadanarak kapı pencereyi bile söküp götürmüşlerdi. İşe yarayan bir şey kalmamış, kalanlar da zamanın tahribatına uğramışlardı. Diye söylendim. Oysa bana gösterdiğin ip düğümü tertemizdi. O an birden düşüncelerim şekillendi. O düğüm mutlaka oraya sonradan götürülmüş olmalıydı. Benimki sadece bir tahmindi. Kuşkusuz, ta ki bana evde sakladığın o mukavva kutuyu ve annenin resimleriyle ipleri gösterinceye kadar. O zaman mesele beynimde çözüldü. Aslında o ipler senin geçmişinle arandaki bağdı. Geçirdiğin travmadan sonra kalkmış kalmış bir yadigar. Bunu sen de biliyordun. Ama şuur altın bir türlü sata çıkarmıyordu. Sinirli bir şekilde gülümsedim. Bir ruh doktoru gibi konuşmaya başladın yine Derya, dedim. Belki haklı olabilirsin. Ama şimdi gerçekleri artık hatırlıyorsun. İyi düşünmeye çalış. Kabuslarının en yoğunlaştığı devreydi o sıralar. Ve sen dengeni epeyce kaybetmiştin. Buna karşın şuur altında tam bir mücadele halindeydin. Kabuslarının başladığı günden beri kendini zorluyordun. Hatırlamaya çalış. Önceleri o evde gördüğün hayal hep bendim, değil mi? Birden ter basmaya başlamıştı beni. Alnımdan gözlerime doğru damlacıkların süzüldüğünü hissediyordum. Babamla Cemal Efendi'nin yüzünde hemen endişeli bir hal belirmişti. Fakat her ikisi de ağızlarını açmıyorlardı. Derya devam etti. Tabii ilk gördüğün kabuslarda beni annenin yerine koyduğunu anlamamış, daha doğrusu olayları bilmediğim için tahmin yürütememiştim. Ama rüyaların yavaş yavaş şekillenmeye başlayınca ben de işin mahiyetini anladım. Aslında olayı sen kendine ispatlamaya çalışıyordun. O düğüm geçmişindeki gizli tetiklemek için beyninin yarattığı bir buluştu. Ama bunu kendine bile açıklamaktan acizdin. Başım önüme düştü. Açıklama bana oldukça mantıklı görünmüştü ama hala anlayamadığım bir nokta vardı. Fakat diye itiraz ettim. Derya titreyen ellerimi kavradı. Kendiniz zorlama dedi, ikna edici bir tonla. Çok kötü günler geçirdin. Gerçeklerle düşlerin zaman zaman birbirine karıştı. Belki bir başka zaman hatırlarsın. Zaten artık önemli de değil. Bunların hepsi teferruat. Önemli olan gerçek yaşama dönmüş olman. Bir kere daha onu kendime çekip alnına bir öpücük kondurdum. Senin gibi eşi bulunmaz bir kadına sahip olduğum için çok şanslıyım diye mırıldandım. Lafa karışan babam cidden öylesin dedi. Bu arada merak ettiğini sandığım bir hususu daha ilave edeyim. Vaka anında ben orada hiç olmadım. Annen seni alarak evin kapısını örterek doğruca köşke dönmüştü. Konuşmasına ve bütün suçlarını ağlayarak itiraf etmesine de senin adeta dünyaya küsmüş gibi hiç konuşmadan kasılıp kalman ve hiçbir soruya cevap vermemen neden olmuştu. Annen tam bir paniğe kapılmıştı. Olanlara kendisi sebebiyet verdiği için de ne yapacağını bilemiyordu. Akşam eve geldiğinde her şeyi itiraf etti. Önce ben de paniğe kapıldım. Tek endişem senin durumundu. Ağzından tek kelime çıkmıyordu. Bir şok geçiriyordun. Bu açıkça belliydi. O an ani bir karar vermek zorundaydım. Babama bir göz attım. Sanki o gecenin üzüntüsünü yeniden yaşıyor gibiydi. Anılar adamcağızı bayağı sarsmıştı. Cemal Efendi'yi alıp cinayetin işlendiği eve gittin, değil mi dedim. Başını sallayıp onayladı. Önce cesedi ortadan kaldırmalıydım. İlk etapta yapacağım başka bir şey yoktu. Aklıma başka bir çözüm gelmiyordu. O şoktan ne zaman kurtulacağını bilemiyordum. Olayı olduğu gibi kabul edip seni apar topar bir doktora götürmek bana uygun bir formül gibi gelmemişti. Peki geçirdiğim o şok ne kadar sürdü dedim. Yaklaşık 48 saat. Tam seni ne olursa olsun bir doktora götürmeye karar vermiştim ki birden konuşmaya başladın. İşte o zaman gerçeği anladım. Yaşadıklarını hiç hatırlamıyordun. Bir hafıza kaybı olmuştu. Beni hiçbir doktora götürmediniz mi? Götürmez olur muyum hiç? Hafızamın kaybı olarak doktora nasıl bir bahane ileri sürdünüz? Babam hafifçe gülümsedi. Cesedi köşkü daha fazla tutamayacağımız için köşkü kundaklamıştık. Yangın haberinden çok üzüldüğünü söyledim doktora. İnandı mı? Babam saf saf yüzüme baktı. O yaştaki bir çocuğun cinayet işleyeceğini nasıl ihtimal verebilirdi ki? Tabii ifademe inandı. Birer fincan daha çay içmiştik. Bu eve ne korku, ne endişelerle gelmiştim. Hayatımın bundan sonrasının tamamen değişeceğini düşünmüştüm. Oysa çevremdekiler bayram kutluyormuşçasına neşeliydiler. Kimse çocukluğumda bir cinayet işlediğimin sıkıntısını yaşamıyordu. Acaba bu hadiseyi büyüten ve içinde sıkı çıkılmaz bir mesele gibi hisseden tek ben miydim? Babama baktım. Onu son senelerde hiç bu kadar mutlu görmediğimi fark ettim. Rahatlamış, devamlı gelin adayıyla gülüşüp duruyordu. Derya'ya bir göz attım. O da öyleydi. Sanki üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. Nazarlarımı ağır ağır Cemal Efendi'ye çevirdim. Hayrettir, fakat o da yaşına hiç uymayan bir canlılık içindeydi. Yıllardır bu ağır yükün altında ezilen ruhları sanki bu gece bayram yapıyordu. Birden ben de anlayamadığım bir gevşeme oldu. Belki de onlar haklıydılar. Derya'ya dönüp saatten haberin var mı dedim. Neredeyse sabah olacak. Hadi kalk gidelim artık. Bu iki ihtiyar adam da uyusun. İlk itiraz babamdan geldi. Ne güzel konuşuyorduk be oğlum. Şimdi gitmeye kalkışmanın ne alemi var? Yarın benim için çok farklı bir gün olacak baba diye mırıldandım. İkazım üzerine Derya da hemen toparlanmıştı. Evet, sizi de uykusuz bıraktık dedi. Babam tekerlekli sandalyesiyle bizi uğurlamak için kapıya kadar geldi. Tam vedalaşmaya başladığımız sırada aklıma gelen son bir soruyu babama sordum. Baba dedim, şu Şinasi Sarıkaya'nın bir oğlu olduğunu söylemiştin. O ne oldu? Babam içini çekti. Ben de onu uzun süre arattım. Ama izine rastlayamadım maalesef. Bulsam uygun bir gerekçeyle eline yine de bir miktar para sıkıştıracaktım. Ama olmadı. Bütün araştırmalarım boşuna gitti, bulamadım dedi. Artık beynimde karanlık bir nokta kalmamıştı. Hüzünlü bir hayat çizgisiydi ama gerçekleri kabul etmek zorundaydım. Veda edip evden çıktık. Derya'nın arabasına bindiğimizde kendimi gerçek aleme yeniden dönmüş gibi hissediyordum. Derya arabayı hareket ettirir ettirmez benim evimdeki yaptığı şov geldi aklıma. Hemen kulağına eğilip fısıldadım. O siyah jartiyer hala bacağında mı diye sordum. Çapkınca gülümsedi. Ben de bu suali hiç sormayacağını düşünmeye başlamıştım dedi. Sonra gecenin son saatlerini keyfimizce geçirmek için gaza bastı. Ayrım sonu, sayfa 318.